Ayrım 3.
Ev işlerinin çoğunu sabaha bırakmıştım. Komşumuz Ayşe'ye de akşam bizim hayvanlara bir göz atmasını rica etmiştim. Komşumuz Ayşe sık sık hastalanırdı. Bir günü kolhozda geçse, iki günü evde geçerdi. Bir kadın hastalığıydı onunkisi. Böbrekleri pek ağrıyordu. İşte bu yüzden oğlu küçük Bektaş'la evinde yalnız kalırdı. Biz eve yaklaştığımızda gece karanlığı iyice çökmüş, hafif ve serin bir yel esmeye başlamıştı. Ama ay da doğmuş, şarkını başaklara indirmişti. Atla geliyorduk. Üzengiler kengel yapraklarına çarptıkça ılık ve acı bir koku yayılıyordu havaya. Yine kokusundan anlıyorduk ki beyaz ballı baharlarla çiçeklenmişti. Bu geceye ben pek aşina, pek alışıktım. İçten ve yakınlığımız vardı onunla. Yine de yüreğime bir sıkıntı geliyordu ara sıra. Ben atın terkisine koyduğum bir yastığın üzerinde Swankul'un belinden tutarak oturuyordum. Swankul öne oturmamı söylerdi. Ama böylesi daha hoşuma giderdi. Swan pek yorgundu. O zorlu günden sonra konuşacak hali bile kalmamıştı. Ara sıra yorgunluktan başı düşüyor, sonra silkinip kendine geliyor, topuklarıyla hayvanın karnına dokunarak onu hızlandırıyordu. Bütün bunlar hoşuma giden şeylerdi. Onun at üstünde otururken kamburlaşan sırtına bakıyor, sevgi ve acımayla başımı dayıyor ve içimden konuşuyordum onunla. Evet, evet, her gün biraz daha ihtiyarlıyoruz Swan. Her gün biraz daha çöküyoruz. Vakit durmaz ki, ama boş yere geçirmiyoruz vaktimizi. Önemli olan da budur. Daha dün denecek kadar yakın bir geçmişte biz de birer delikanlıydık. Ne de çabuk geçiyor zaman. Hayat dediğimiz şey çok ilginç ve bizim şimdilerde ondan vazgeçmeye hiç niyetimiz yok. Yapılacak çok işimiz var daha ve ben seninle uzun bir ömür geçirmek istiyorum. Yanağımı Swankul'un sırtından çekip doğruldum. Başımı kaldırıp gökyüzüne bir an baktım ve o anda yüreğimde bir sıkıntı duyar gibi oldum. Yukarıda, ta yükseklerde, ışıl ışıl yıldızların arasında ufuklara kadar uzanan samanyolunu gördüm. Samanyolu, saman gibi, gümüş gibi parlıyordu. O yolu daha önce gördüğüm zamanki düşünceler geçti yine aklımdan. Bir çiftçi, son hasatta koca bir kucak saman almış, döke saça geçmişti oralardan. Altın renkli saplar, samanlar hafif yerde titreşir gibiydiler. O sap samanın arasında döküntü başak ve taneler de fark ediliyordu. Allah'ım diye hayranlığımı, şaşkınlığımı belirttim. Birdenbire hatırlamıştım. Beraber olduğumuz ilk geceyi, aşkımızı, gençliğimizi ve hayal ettiğim o dev orakçıyı. Ha, o günkü isteğimiz olmuş, hayal gerçekleşmişti. Bu toprak, bu su bizim de artık. Tarlayı sürmüş, ekmiş, tınazı savurup buğdayı kaldırmıştık. Evet, evet, istediğimiz gerçekleşmişti. Gelecek günlerin daha ne yenilikler getireceğini, yeni bir çağın başlayacağını o zamanlar bilemezdik elbet. Ama işte bir insanın dünyadaki hayali çağın bütün umutlarıyla özdeşleşmiş, o umutlar gerçekleşmiş ve adalet gelmişti. Kafamdan bu düşünceler geçerken hareketsiz ve sessiz duruyordum eğerin terkisinde. Swankul başını arkaya çevirip, "Uyuyor musun Tolganay?" dedi. "Çok yoruldun değil mi? Ama geldik artık, ben de çok yorgunum." Kısa bir süre sustuktan sonra devam etti. "Şu yeni açılan yoldan gidelim mi?" "Olur." Aslında yeni yol henüz açılmış değildi. Köyün kıyısında yeni bir mahalle kurulacaktı. Bu mahallenin arsaları belirlenmiş, yeni evlenen gençlere dağıtılmıştı. Bazı arsalara temel atılmış ama inşaat yarım kalmıştı. Kasım ve Aliman için de bir arsa ayrılmıştı bu yeni mahallede. Bizim o mahalleyi görmek, oraların ne durumda olduğunu anlamak isteğimiz de bundandı. Hasat zamanında insanın kendisi için ayıracağı zaman hiç olmaz. Onun için Kasım, Aliman ve Caynak ilkbahar gelir gelmez kerpiç dökmüş ve kurumaya bırakmışlardı. Temelleri de kazmış ve geçen hafta dereden kum çakıl getirmişlerdi. İlk sel baskınından önce yapabilmişlerdi o işleri. Avlunun ortasına büyük bir tepe gibi yığılmıştı taşlar. Swankul çocukların yaptığı işten memnun kaldı. Görünüşe göre işler fena değil. Yeteri kadar taş var. Hasattan sonra duvarları çıkar, üstüne çatıyı kondururuz. Gerisini ilkbahara bırakır ve yavaş yavaş tamamlarız. Çünkü kışa kadar bitiremeyiz nasıl olsa. Haklı mıyım Tolganay? Sen ne dersin? Haklısın. Önemli olan önce duvarları çıkmaktır. Gerisi için vaktimiz olacak. O sırada caynakı hatırladım ve güldüm. Sebebini de anlattım Suvankul'a. Sabırsızın tekidir bizim caynak. Toplantılardan birinde yeni mahalledeki yeni yola Komsomol yolu adını vermişler. Aliman da ona takılıyor. Nasrettin Hoca gibi sen de daha çocuk doğmadan adını koyuyorsun diyor. Önce evleneceksin, sonra bir ev kuracaksın, yolunu belirleyecek ve ondan sonra bir ad vereceksin. Caynat da senin bu işlere aklın ermez diye onu tersliyor. Swankul başını salladı, gülümsedi. Sabırsızın biri olduğu doğru. Ama yeni yola Komsomol adını vermeleri çok anlamlı. Çünkü orada ne varsa gençler için ve gençler tarafından yapıldı. Nüfusumuz yıldan yıla artıyor. Artık köye sığmaz olduk. Yeni bir yol yapılsın. Oğlumuzun haklı olduğunu sen de kabul edeceksin. Biz böyle konuşurken o gecenin bütün gecelerin en kötüsü, en uğursuz olacağını nereden bilebilirdik? Kaldır başını Tolganay, topla kendini. Zaten başka ne yapabilirim ki sevgili toprağım? Kendimi toplamaya çalışacağım elbet. Sen o günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben hiçbir şeyi unutmam Tolganay. Bu dünya var olalıdan beri bütün çağların, bütün yüzyılların izlerini taşıyorum ben. Tarih kitaplara sığmaz. Ve senin hayatın Tolganay, o da benimledir. Yüreğimin içindedir. Anlat Tolganay, seni dinliyorum. Bugün senin günün. Ertesi sabah güneş doğmadan işe koyulduk. O gün çaya inen yamaçlardaki buğdayları biçecektik. Bizim biçeceğimiz bu yere biçer döver giremiyordu. Oysa başaklar iyice kurumuştu. Kıyıdaki başaklar her zaman erken olgunlaşır. Biçme işine girişmek için ikişer ikişer sıra tutmuştuk ki çayın ta ötesinde dört nala gelen bir atlı göründü. Köyden hızla çıkmış, çalılara sazlara aldırmadan gerisinde bir toz bulutu bırakarak bize doğru uçuyordu. Ardından bir kovalayan vardı sanki. Çayın kenarına gelince bir geçit, bir köprü aramak için sağa sola bakmadı. Hiç duraklamadan dosdoğru suya sürdü atını. Biz başımızı ona çevirmiş, şaşkın şaşkın bakıyorduk. Acelesi neydi? Niçin 2 kilometre kadar aşağı inip köprüden geçmemişti? Bir Rus delikanlısıydı o atlı. Hiç yavaşlatmadan doğru atını suya sürerken nefesimizi tutarak seyrettik. İntihar mı etmek istiyordu bu adam? Sellerin çağıl çağıl aktığı, derelerin ırmakların taştığı o günlerde böyle gür akan bir çayın şakası mı olurdu? Böyle zamanlarda o çay değil ki bir atı, bir deveyi bile aparırdı da geriye bir parçacık eti kemiği kalmazdı. Bir ağızdan adama bağırmaya başladık. Hey, nereye gidiyorsun? Dur, bekle. Sesimizi duydu, kolunu kaldırıp bir şeyler anlatmaya çalıştı ama çayın uğultusundan başka bir ses duymuyorduk. Hiçbir şey anlamamıştık. Genç adam atını kırbaçlayıp taşkın akan suyun içine sürdü. Hemen sonra atla beraber sulara gömüldü. Akıntı arasında atla binicisinin başları bir görünüp bir kayboluyordu. Hayvan kulaklarını kısmış, burun deliklerini yukarı kıvırmış, başını kaldırmıştı. Binicisi de onun boynuna abanmış, sımsıkı yapıştığı yelesini bırakmıyordu. Bir ara başındaki kasketi sulara karıştı ve döne döne ondan uzaklaştı. Biz bayır aşağı deli gibi koşmaya başladık. Akıntı atlıyı aşağılara doğru sürüklüyor, bizim taraftan kıyıya çıkmasına engel oluyordu. Ama o genç adam atın başını akıntıya çevirmiş, iyi idare etmiş, epeyce aşağıda ta değirmenin yanında çayın bizim tarafımızda olan yakasından karaya çıkabilmişti. Hepimiz rahat bir nefes aldık. Bazıları genç adamı övüyor, cesur çocuk doğrusu diyorlardı. İçimizden biri, delikanlının bu davranışı asla sebepsiz olamaz. Yanına gidip niçin böyle yaptığını öğrenelim dedi. Bir başkası suratını asarak yüksek sesle bağırdı. Sarhoşun sersemin biri işte. Böyle saçmalıklar yapıyor, siz de peşinden koşup alkışlıyorsunuz. Bu sözlerden sonra herkes sustu, sakinleşti. Şimdi yine işe girişmek gerekiyordu. Öyle ya dedim, aklı başında bir insanın yapacağı şey mi onun yaptığı? Sarhoş olmayan biri hayatını böyle tehlikeye atar mı hiç? Kasım'ın biçer döveri de değirmen yakınında çalışıyordu. Biçer döverin motoru birden sustu ve kendisi de olduğu yerde doğruldu. Herhalde bir kayış yerinden çıkmıştı ya da bir zincir kopmuştur diye düşündüm. Uzun süre çalışan bir makinede nasıl bir arıza olacağı bilinmez ki. Aliman bana yakın bir yerde ekin biçiyordu. Birden korkunç bir çığlık attı ve bağırdı. Ana, ana! Yerimden sıçradım. Aliman az ötemde duruyordu şimdi. Yüzü sapsarı, gözleri korkulu, orak elinden düşmüş. Ne var Aliman? Bir yılan mı gördün yoksa dedim. Yanına koştum, konuşamıyordu. Korkudan fal taşı gibi açılan gözlerle baktığı yöne ben de baktım ve nefesim tutuldu. Buğday tarlasının her tarafından koşup gelen adamlar biçer döverin yanında bağırışıyorlardı. Daha gelenler de çoktu. Atlı yaya herkes buğdayları da çiğneyerek oraya doğru koşuyordu. Arabayı sürenler ayakta durarak dehliyorlardı atlarını. Ana bir şey oldu, çok önemli bir şey dedi Aliman ve o da koşmaya başladı. Bu arada hiç de iyi olmayan kelimeler geldi kulağıma. Herhalde bir biçer döverin önüne düşmüş, kendini bıçaklara kaptırmış olmalı. Orakçılar da koşmaya başladı Aliman'ın peşinden. Allah'ım sen koru bizi, sen koru diye dua ediyor, ellerimi havaya kaldırarak koşuyordum. Bir arktan atlayıp geçerken boylu boyumca arkın içine düştüm. Tekrar kalktım ve koştum. Ben de buğdayları çiğneye çiğneye koşuyordum. Bağırıp beni beklemelerini söylemek istiyordum ama sesim çıkmıyordu. Sonunda biçer döverin çevresinde kaynaşan kalabalığa ben de karıştım. Hala hiçbir şey anlamıyordum. Kalabalığı yara yara ilerlemeye devam ettim. Açılın, bırakın geçeyim diyordum önüme gelenleri iterek. Açılıp bana yol verdiler. İşte o sırada Aliman'la Kasım'ı gördüm biçer döverin başında. Titreyen kollarımı el yordamıyla yürüyen bir kör gibi oğluma uzattım. Kasım da öne atılıp beni tuttu. Savaş çıktı ana, savaş dedi. Sesi uzaklardan, derinlerden geliyordu sanki. Savaş mı? Savaş ha? Evet ana, savaş başladı. Ben bu savaş sözüne hala gerçek anlamını veremiyordum. Ne demek savaş çıktı? Niye savaş olsun ki? Savaş ha? Sonra bu korkunç kelimenin anlamını daha belirgin, daha bir anlaşılır olmaya başladı kafamda. Bu sarsıcı haber, bu beklenmedik olay karşısında çaresizdim. Sessizce ağlamaya başladım. Gözyaşlarım ip ince bir dere gibi akıyordu yüzümde. Bu halimi gören öteki kadınlar da bağırışıp çağrışmaya, ağlayıp yakınmaya başladılar. Kalabalıktan gür bir erkek sesi duyuldu. Susun, herkes sussun. Herkes sustu. Belki bu adam savaş çıktı haberinin doğru olmadığını söyleyecekti. Ama bu umut boşa çıktı. Adam başka bir şey söylemedi. Kimse bir şey söylemedi. Şimdi o büyük bozkırda öylesine bir sessizlik vardı ki çayın şırıltısı bile çok net duyuluyordu. Kalabalıktan biri derin bir iç çekti ve bir şeyler söyleyecekmiş gibi kımıldadı. Herkes nefesini tutup ona kulak verdi ama o da bir şey söylemedi. O büyük sessizlik koca bozkırı bir kere daha yutmuştu. Sessiz bozkır ve kavurucu sıcak bir sivrisinek vızıltısı olarak kalmıştı kulaklarımızda. Kasım çevresini saran köylülere baktı ve kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. Şimdi her şeyden önce hasat işini bitirmeliyiz. Acele etmezsek kış geliverir ve başaklar kar altında kalır. Bir süre sustu, sonra sert bir hareketle başını çevirdi. Biçer döverdeki yardımcısına emretti. Ne dikilip duruyorsun orada? Çalıştır motorları. Hey siz, niye öyle bakıyorsunuz? Hasadı kaldırmazsak karnımızı doyurmak için otlamak zorunda kalırsınız. Hadi bakalım iş başına. Kalabalık kımıldadı, açılıp dağılmaya başladı. İşte tam o sırada gördüm o Rus delikanlısını. Atını yularından tutmuş, ayakta duruyordu. Kendisi tepeden tırnağa ıpıslak, atı ise çamurdan kapkara olmuştu. Orakçılar açılıp dağılınca ulak da kendine gelmiş gibiydi. Kızıl saçlı başını hafifçe kaldırdı. Atının kolanını sıkmaya başladı. Onun gencecik, ancak benim caynakın yaşında olduğunu da anladım. Yalnız omuzları biraz daha geniş ve boyu uzundu. Lüle saçları alnına yapışmıştı. Dudaklarında ve yüzünde hala kanlı çizikler vardı. Çocuksu gözlerinde ise öyle bir acı vardı ki bu acıların hemen o sabah onu erkekleştirdiğini, çocukluktan çıkarıp olgunlaştırdığını da anladım. Delikanlı derin bir iç çekti ve atına atladı. Sonra köyümüz çocuklarından birine Arkadaş dedi. Hemen at koşturup başkarmanın yanına git. Ekip başlarını da gör. Bölge merkezindeki toplantıya katılmalarını söyle onlara. Benim hemen gitmem gerekiyor. İki kolhoza daha ulaştıracağım haberi. Bundan sonra genç ulak atını sürmek için dizginini gevşetti. Ama başkarma ve ekip başlarına haber ulaştırmasını istediği genç ona seslendi. Dur biraz, senin kasketin sulara karışıp gitti. Benimkini al, bugün hava çok sıcak, başına güneş vurabilir. Genç ulağın ardından uzunca bir süre baka kaldık. Onu bir kuş gibi uçuran doru atının toynakları kuru toprağa çekiç gibi dövüyordu. Az sonra genç ulak kendi atının çıkardığı toz bulutunun ilerisinde görünmez oldu. Biz hala yol kenarında bekleşiyorduk, derin düşüncelere dalmış olarak. Biçer döver ve traktör sesleri birden havayı doldurunca silkinip kendimize geldik ve birbirimizin gözlerine baktık. İşte o anda bizim için bir başka hayat, savaş yılları başlamıştı. Henüz top tüfek sesleri duymuyorduk ama kendi yüreklerimizin çarpıntısı ve adamlarımızın bağırışmaları çıkmıyordu kulaklarımızdan. Ben hayatım boyunca öyle sıcak, öyle kavurucu bir yaz görmedim. Bir taşa tükürecek olsanız, tükürüğünüz anında buharlaşıp yok oluyordu. 3-4 gün içinde bütün başaklar olgunlaşıp çatır çatır kurudu. Altın başaklar ufuklara kadar uzanıyor, biçilmelerini bekliyorlardı. O ne bereketti Allah'ım! Hasadı bir an önce kaldıralım diye acele ederken ne kadar da zarar verdik tarlalara. Başakları çiğniyor, yol boyunca sapları döke saça taşıyorduk. Öyle acele ediyorduk ki, biçtiğimiz ekinleri demet demet bağlamaya vakit kalmıyor, bunları dirgenle toplayıp yüklüyorduk arabalara. Sonra da arabaları hızla sürerek ve yine döküp saçarak batözlerin bulunduğu yere götürüyorduk. O ziyankarlığı görmek yüreğimi kabartıyordu. Ama her gün bundan da beter olaylara tanık oluyorduk. Köyümüzden her gün birkaç erkek bayraklarla cepheye uğurlanıyor, bu yüzden kalanların işi artıyor ve durup dinlenmeden çalışıyorlardı. Öğlenleyin kızgın güneş altında da durmuyorduk. Tarlada çalışanlar olsun, harmanlarda, batözlerde çalışanlar olsun, bir dakika durup dinlenmeyi bile haram etmişlerdi kendilerine. Cepheye gidenlerden dolayı adamlar ne kadar azalırsa, kalanların yapacağı işlerde o kadar çoğalıyordu. Kasım, zavallı oğlum, insanüstü bir çaba ile bütün bu işleri tek başına bitirecekti sanki. Oysa günler çabuk çabuk geçiyor ve işler bitmiyordu. Ama o çılgınlar gibiydi, kendinden geçmişti. Biçer döverini durup dinlenmeden çalıştırıyor, çalıştırıyordu. Gece demeden, gündüz demeden bir tarlayı bitirip öbürüne geçerek, iz yanında iz bırakıp biçerek, boğucu sıcak ve toz altında bir uçtan bir uça gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyordu. O günlerde biçer döverim kumanda kollarını hiç bırakmadı. Gün boyu biçer döverim platformunda, boğucu, kavurucu rüzgar altında ayakta duruyor, atmaca başını ufukta çizgi kızıl şafaktan ayırmıyordu. O kızıllığın ardında da biçilmeyi bekleyen buğday tarlaları vardı. Oğlumun saçı sakalına karışmış, avurtları çökmüş, güneşten iyice yanmış yüzüne bakarken yüreğim kan ağlıyordu. Kafesinden çıkacaktı sanki yüreğim. Çalışmaktan ölecek yavrum, kızgın güneşin altında yıkılıp kalacak diyordum kendi kendime. Yine de ona biraz dinlenmesini söyleyemiyordum. Bakışlarındaki öfkeden çok iyi anlıyordum ki sonuna kadar dayanacak, işinin başından son dakikaya kadar hiç ayrılmayacak. Son dakikada geldi bir gün. O gün Aliman koşa koşa biçer döverin yanına gitmişti. Döndüğü zaman beti benzi atmış, başı öne düşmüştü. Onu da çağırdılar. Yol kağıdını aldı. Ne zaman? Az önce köyden bir haberci getirdi. Bunun er geç olacağını biliyordum. Yine de dizlerimin bağı çözüldü de olduğum yere çöküverdim. Orayı bir yana bırakıvermişim. Kollarım, ellerim titriyor. Bir sızı dalgası kaplıyordu vücudumu. Titreyen dudaklarımı güçlükle kontrole çalışarak, daha ne duruyor öyleyse, gelsin hazırlık yapalım dedim. Şey dedi, akşam gelirim dedi, ben eve döneceğim, siz de babama haber verirsiniz. Bugün caynak da hiç görünmedi, nerede acaba? Git kızım git, Biraz hamur yoğur. Ben de gecikmem gelirim. Böyle dedim ama çöktüğüm yerden kalkamıyordum bir türlü. Uzunca bir süre oturdum orada. Başımdan kayıp düşen başörtümü alacak gücü bile bulamıyordum kendimde. Yere bakınırken uzun bir sıra yapmış karıncaları gördüm. Buldukları taneleri sapların, çöplerin arasından kaldırıp götürmek için çok zorlanıyor, yine de hiç durmadan çalışıyorlardı. Hemen yanlarında oturan insanın kendilerinkinden daha büyük dertlere gömülmüş olduğunu bilemezlerdi elbet. Bu insan da en az onlar kadar telaşlıydı ve o anda bu küçük işçilere imreniyordu. Telaşlanacak ne vardı bu karıncalar için? Rahat rahat çalışsalar ya, ama savaş olmasaydı ben onlara imrenecek miydim? Böyle düşününce biraz utandım. O sırada bir at arabasıyla Caynak'ta Çuk'a geldi. Komsomol'un öbür üyeleriyle bir konvoy oluşturmuş, arabayla buğday taşıyorlardı istasyona. Herhalde haberi duymuş, benim yanıma onun için gelmişti. Arabadan atladı, yere başörtümü alıp başımı örttü. Eve gidelim ana dedi ve kalkmama yardım etti. Yola koyulduk ve yolda hiç konuşmadık. Şu son günlerde Caynak tanınmayacak kadar değişmiş, ağırbaşlı, ciddi bir adam olmuştu. Onda gördüğüm bu değişim, savaş haberlerini getiren Rus gencini hatırlattı bana. Caynak'ın çocuk gözlerinde de öfkeli bir ışıltı vardı şimdi. Tıpkı onun gibi o da çocukluk çağına veda ediyor, bir yetişkin oluyordu. Aslında o günlerde çocukluğa veda eden gençler çoktu. Caynak'ı düşünürken Maysalbek'ten de uzun zamandan beri haber alamadığımızı hatırladım. Ne olmuştu Maysalbek'e? Yoksa onu da mı çağırmışlardı askere? Niçin mektup yazmıyordu? İki satırlık bir mektup yazamaz mıydı? Aile ocağından ayrılmış, ana babayı unutmuş ve galiba şehir hayatı aklını başından almış, yüreğini katılaştırmış olmalı. Hem şimdi okumanın zamanı mı? En iyisi eve dönmesi. Uzaklarda ne işi var? Arabada otururken bu üzücü düşüncelere dalmıştım. Sonra Caynak'a sordum. Sen sık sık tren istasyonuna gidiyorsun Caynak. Söylenenleri duymuşsundur. Ne diyorlar? Savaş yakında bitecek miymiş? Hayır ana, yakında bitmeyecek. İşimiz de hiç kolay olmayacak. Düşman bizi epey hırpalıyor ve topraklarımızda ilerliyor. Onları bir durdursak ve orada da bir darbe indirsek, bundan sonra ilerleyen biz oluruz. Sustu, atları dehledi. Sonra tekrar bana dönerek, korkmuyor musun ana dedi. Çok korkuyorsun değil mi? O kadar korkmana gerek yok anacığım. Sen üzülme, düşünme bunları. Göreceksin, yakında her şey yoluna girecek. İşte benim aptal oğlum bu sözlerle beni avutabileceğini sanıyordu. Bana acıyordu elbet. Düşünmeden edebilir miydim? Gözlerimi kapayabilir, kulaklarımı tıkayabilir ama düşünmeden edemezdim. Eve gelince Aliman'ı iki gözlü iki çeşme ağlar bulduk. Hamur yoğurmayı da unutmuştu. Biraz kızdım ona. Ne yani? Herkes askere gidecek. Senin kocan kalacak mı sanıyordun? Öyle kendini koyvermek olmaz. Şimdiden böylesine yıkılırsan bundan sonraki güçlüklere nasıl karşı koyarsın diye çıkışmak istedim. Ama kendimi tuttum ve onu azarlamadım. Gençliğini acıyordum. Doğru mu yaptım, yanlış mı bilemiyorum. Daha ilk günden katı gerçeklerle yüzleşmesi, kendini koy vermek yerine direncini artırması, sonraki günlerde karşılaşacağı acılara karşı koymasını kolaylaştırırdı. Ama bir şey söyleyemedim işte. Kasım akşam üzeri geldi. Aliman onu avlu kapısında görür görmez tutuşturmaya çalıştığı odunları bırakıp gözyaşları içinde kocasının boynuna sarıldı. ''Sensiz kalamam, senden ayrılamam, sensiz yaşayamam ben.'' diyordu.